Ayrım 2. Saraysız Başkan. Andres Danza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 25. Aday. Şubat, Uruguay'da yağmurun bol olduğu bir aydır. 2005 yılında da bu konuda bir istisna olmadı. O dönemde ilk kez geniş cephenin içinden biri, Tabare Vázquez, başkan olmaya hazırlanıyordu ve bu adaylıktan dolayı tüm parti üyeleri heyecan içindeydi. Bir kişi hariç, José Mujica. Oldukça uzun süren bir seçim kampanyasının ardından 2004 yılı sonlarında Mujica kendisinin aylar boyunca siyasette gözlerden uzak durmasına sebep olacak olan sağlık sorunları yaşadı. Vázquez onu Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı'na atayacağını ilan etmişti. Buna karşılık Mujica ise hastanede karşıladığı o yılın yazında neredeyse evinden dışarı adım dahi atamamıştı. Seçimi kazanan yeni hükümetin tüm temsilcileri her gün arka arkaya röportajlar, basın açıklamaları, toplantılarla meşgulken Mujica sırra kadem basmıştı. Aracımızı 10 Şubat Salı günü saat sabah 8'de Rincon del Cerro'daki çiftliğinin önünde durdurduk. Bir gün önce sağlık durumuna bağlı olmak kaydıyla ve sadece birkaç dakikalığına Mujica ile konuşabilmek için eşinden izin koparabilmiştik. Güneş artık kendini göstermişti ve gece yağan yağmurun ağaçlarla otlar üzerinde bıraktığı son su damlaları da buharlaşmaya başlamıştı. Yağmurdan sonra topraktan gelen huzur ve dinginlik dolu, rahatlatan bir koku. Montevideo şehir merkezi ile Mujica'nın çiftliğini ayıran bu 20 dakikalık yol, insana her zaman huzur ve sükunet duygusunu verir. Mujica bizi oldukça keyifsiz karşıladı. Geçen senenin Kasım ayından beri görüşememiştik. Hastalığının onu epeyce örselemiş olduğu fark ediliyordu. Soluk benzi ve kır saçlarıyla daha da zayıf görünüyordu. Karanlıkta yolunu göremiyormuş gibi yavaş yürüyordu. Kapıya yaklaştıkça köpeklerin havlamalarına karışan mırıldanmalarını duymaya başlamıştık. İstirahat etmem gerekiyor diye birkaç kez tekrarladıktan sonra biraz asık bir suratla "Bakın, ben cidden çok kötüyüm." dedi. Ama aynı zamanda bize evin büyük dış kapısını da açıverdi. En çok oyu alan ve liderliğini yaptığı listeden seçilmiş bir senatör olarak yeni senatörlerin ve yeni başkan Vázquez'in yemin törenlerine başkanlık edecekti. Mujica aynı zamanda Vázquez'in başkanlığındaki hükümet ekibinde üçüncü adam olacak. Böylelikle Vázquez ve yardımcısı seyahatte veya izindeyken başkan vekilliği görevini de üstlenecekti. "Hayattan daha fazlasını isteyemem," dedi. Zindanlardaki bir gerilladan devlet başkanı vekilliğine. Daha fazlasını isteyebilirdi ve muhtemelen o da bunu biliyordu. Fakat onu endişelendiren hastalığı biraz şevkini kırmıştı. Öyle ki geniş cephenin hükümeti kuracağı yemin töreninde yapacağı başkanlığın belki de siyasi hayatının bir son hamlesi, bir tepe noktası olacağını dahi düşünmekteydi. Yemin töreninde okunacak anayasa maddeleri üzerine çalışıp provalar yapıyordu. Ama bu çalışmaları evinde değil, kalmakta olduğu ve evinin hemen yan tarafında yer alan barakadan bozma bir yerde yapıyordu. Zira dostları ve komşuları hastanede olmasını fırsat bilip evi tadilata almaya karar vermişlerdi. Ancak tadilat halen sürmekteydi. Mujica'nın tüm itirazlarına rağmen kırık dökük durumdaki banyo ve mutfak yenilenmişti bile. Bunu doktorları talep etmişti ve itiraz etmesi halinde onu kalması için Poquitos'taki bir apartman dairesine göndermekle tehdit ediyorlardı. Mujica'nın bu yanıtı "hayatta bir yere taşınmam" şeklindeydi. Böylece evdeki çalışmalar bitene dek bu eski hangar içinde yaşanabilecek hale getirilmişti. İnşaat sonuna dek eşiyle orada yaşayacaklardı. O sabah Mujica gergin ve biraz da takatsizdi. Güçten düştüğü fark edilebiliyordu. Hazırladığı buzsuz viskilerden kendisi ancak bir iki yudum alabildi. Yarım saat kadar sonra yanından ayrılırken "bu kadarı yeter bana, hayattan daha fazlasını bekleyemem" diye yineleyerek bitirdi görüşmemizi. Bir iki adım ötemizden. 2004 yılında doktorların Mujica'da rastladıkları ve onu bu derece rahatsız kılan hastalık özellikle böbreklerine etki etmekte olan vaskülitti. Vázquez'in başkanlık ve Rodolfo Ninovao'nun başkan yardımcılığı yeminleri de dahil olmak üzere diğer tüm senatörlerin yemin ettiği törene işte bu hasta haliyle başkanlık yapmıştı Mujica. Aynı törende kendisi de bakan olarak yemin etti elbette. O senenin Eylül ayında bir sorumuza cevap verirken başkanlık görevinin kendisine göre olmadığını söylemişti. Hastalığı tamamen kaybolmasa da tesiri oldukça azalmıştı. Mujica artık daha hevesli görünüyor ve siyasi sorumluluklarına daha çok zaman ayırabiliyordu. Olası başkanlık adaylığıyla ilgili o günkü sorumuza bu çerçevede bilinçli olarak sormuştuk. 2007 sonlarında tam olarak 29 Aralık'ta minik oturma odasında yer alan tek koltuğunda oturmaktayken bize dönüp gülümseyerek "Bir süreliğine paçayı kurtardım, iyileştim artık," dedi. Muhika'da vaskülitten eser kalmamıştı. Bu ona yeniden umut aşılamış, yarışı sonuna dek sürdürmesini sağlayacak gücü vermişti. Başkanlık fikri artık çok eskilerde kalmış, fantastik bir düşünce gibi görünüyordu ona. Kendisinin bir gün başkanlık bandını göğsünde taşıyacağını düşünen, böyle hisseden insanların sözlerini hiç ciddiye almıyordu. Böyle bir ön seziye kapılanlardan en başında annesi Lucy Cordano vardı. Muhika ile yaptığımız samimi sohbetlerin hemen tümünde Lucy'nin de adı geçerdi. Okuma sevgisini, siyaset tutkusunu, yaşamın küçük ayrıntılarından keyif almayı, toprağa ve toprağa işlemeyi olan sevdasını annesine borçluydu. Ve aynı zamanda bugün yaşadığı mahallesine. Babasını kaybettiğinde Muhika 7 yaşındaydı. Annesi artık onu ve küçük kız kardeşini tek başına bakıp büyütecekti. Paso de Arena'daki, şimdiki çiftliklerine yakın bir evde oturuyorlardı. Çocukluğunu geçirdiği bu eve Muhika o kadar düşkündü ki, o günden başlayarak Luis Alberto Lacalle'nin hükümetinin Tupamarolara ait radyoyu kapatması üzerine örgütün çalışanları olan borcunu ödemek için satmak zorunda kalacağı 1994 yılına dek bu eve gözü gibi bakmıştı. Mahallede geçirdiği o yıllardan köylülerle beraber çalışılan zamanı, çevredeki hayvanları, sevgililerle yapılan kaçamakları ve eski elbiselerden ağaç dalları ve benzeri her şeyi yaktıkları köy fırınına kadar bütün detayları duyguyla anımsıyordu. Her sabah o fırından ilk olarak evin ekmeği, daha sonra et, sebze yemekleri ve bugün bile aynısını tutturmaya gayret ettiği pizzalar çıkardı. Pizzaların sırrı Lucy imzalı orijinal bir tarifi olan domates sosuydu. "Bazen neredeyse aynı tadı yakalayabiliyorum," diyordu Muhika. Sonraki yıllarda Muhika önce adi bir suçlu, sonra Tupamaro gerillası olarak hapse düştüğünde annesi onun nerede ve ne durumda olduğunu öğrenmek için koşturup durmuş, ancak bu şekilde gerçekleştirdiği ziyaretlerden öte elinden bir şey gelmemişti. Muhika 4 kere tutsak düşmüştü. İlk seferinde 1964 Temmuz'unda bir soygundan dolayı 8 aydan fazla hapis yattı. Sorgusunda soygunun asıl amacını söylememişti. İlk kez hapse girmem Montevideo'da bir fabrika deposu soygunundan dolayı oldu. Ben bir Tupamaro'ydum ve soygun da örgüte mali destek sağlamak içindi. Ama bunu hiç itiraf etmedim. Hapishanede tüm kemiklerimi kırana kadar dövdüler. O dönemde mahkumlar sürekli polis işkencesi altındaydı. Adi suçlu olarak düştüysen ellerine, durumun biraz daha vahimdi. Öldüresiye dövüyorlardı. Hapse siyasi suçlu olarak düşmek, adi suçlara göre daha iyiydi. İkinci ve üçüncü tutsaklıkları, bir Tupamaro gerillası kimliğiyle ve her seferinde de bir seneyi bile bulmadan firar etmeyi başarmakla birlikte 1970 ve 1972 yıllarında gerçekleşti. 1970 yılı Mart ayında onu Montemidio'da Monte Caseros'la Luis Alberto de Herrera sokaklarının kesiştiği noktadaki bir kafede kıstırdılar. Teslim ol çağrısını kabul etmeyip direnişe geçince 6 kurşunla vurularak yakalandı. Ölümün kıyısından dönmüştü. İyileştikten birkaç ay sonra firar etti ve yakalandı. Sonra yine bir firar ve yine bir yakalanma. O yıllarda Punta Carretas cezaevi tutsak düşen yüzlerce gerillayla dolmuştu. El Abuso olarak adlandırılan en büyük firar, Muhika'nın da içlerinde yer aldığı 106 Tupamaro gerillasının 20. yüzyıl başlarında anarşist mahkumlar tarafından kazılan eski bir tüneli büyütmeleriyle 6 Eylül 1971'de gerçekleşti. Bundan sonra gardiyanlar, daha büyük planlar içinde olduklarını sezdikleri Muhika ve arkadaşlarına göz açtırmamaya başlamışlardı. Punto Caretas'ta ara sıra benimle birkaç laf eden bir gardiyanı hiç unutmuyorum. Bir keresinde diğer yoldaşlarla beraberken benimle birlikte 2-3 yoldaşın yüzlerine baktı ve gayet ciddi bir tavırla "İleride aranızdan kaç bakan çıkacak bakalım?" diye hala zihnimi kurcalayan bir soru sordu. 1972 yılının Ağustos ayında bu sefer 1985 yılına kadar üzerinden çıkartamayacağı mahkum gömleğini yeniden giydi. Böylece gerilla liderlerinden biri olarak 8 yoldaşıyla birlikte 13 seneye yakın bir süre Uruguay'ın iç bölgelerinde yer alan tüm hapishaneleri gezdiler. diktatörlüğün 9 rehinesi olarak yayılmaktaydı isimleri artık. 1973'teki askeri darbe öncesinde Tupamaro lider kadrosu tutsak düşmüştü ve diktatörlükte olası yeni gerilla faaliyetlerini önlemek için bu 9 gerilla liderini öldürme tehdidini savuruyordu. İlk yıllarda dış dünyadan tecrit edilmiş vaziyette üçlü gruplar halinde havalandırması, tuvaleti, yatağı, lavabosu yani kısacası içinde hiçbir şey olmayan beton hücrelere atılmışlardı. Muhika aklını yitirmek üzereydi. Karıncalarla dertleşip kendi kendine konuşmaya başlayınca kendini askeri hastanede buldu. 80'lerin başıydı. Kafayı yiyince beni askeri hastaneye yatırdılar. Sürekli halüsinasyon görüyordum. Peşimi bırakmayan, beni yiyip bitiren bir şeydi. Beni muayene eden psikiyatrist bir avuç dolusu hap verdi ama hiçbirini kullanmadım. Bunun üzerine yönetime bir şeyler okuyup yazmama izin verilmesini tavsiye etti. Okumak annemin de yardımlarıyla birlikte beni normale döndürdü. Ama sadece bilim kitaplarına izin veriliyordu. Önce biyoloji, arkasından ziraat, veterinerlik ve sonra da antropoloji kitapları okudum. Başımı kaldırmadan, durmaksızın tüm gün okuyordum. Ve zihnimi sağaltan da bu daldığım bilim dünyası oldu. Paso de los Toros cezaevindeydim. Tüm bunların yaşandığı sıralarda. Lucy oğluna kitaplar götürdüğü onca ziyaret sırasında onun siyasi kariyerinin başladığının farkına varmıştı. Hatta bir seferinde benim oğlum bir gün başkan olacak kehanetinde bile bulunmuştu. Bu konudaki fikir ve önerilerini hiçbir zaman doğrudan Muhika'ya söylemese de her bulduğu fırsatta düşüncelerini başkalarıyla paylaşıyordu. Gazeteci Walter Pernas'ın Komutan Facundo Devrimci Pepe Muhika adlı kitabında Lucy'nin bir komşusuna Pepe'de şeytan tüyü var, bir gün başkan bile olur dediği bir anekdotu yer almaktadır. Muhika bu kitabı basıma girmeden önce 2013 Temmuz'unda okumuş, aynı yılın kışında bir akşamüstü elinde Fidel Castro'nun hediye ettiği bir Küba romu kadehiyle ve hararetli bir şekilde bize şunları söylemişti. Şuna bakar mısınız? Ben hapisteyken benim ihtiyar sağda solda benim oğlum başkan olacak diye geziniyormuş. Bu kitapta bundan bahsediyor. Okuduğumda inanamadım. Sana hiç söylemedi mi? Bana hiçbir şey demedi. Sadece bir komşuya söylemiş. Ama bazı şeyler vardır ki söze dökülmesine gerek bile yoktur. Bir şeyler hissettin o halde. Bakın şimdi neredeyim. Ne dersiniz? Annem gerçekten inanılmaz bir insan değil mi? Hapishanedeyken bir gün görüşe geldiğinde "Evladım, sosyalizm mümkün değil çünkü insanoğlu kötü" demişti. 1985 yılında Mart sonunda Muhika tahliye oldu ve kısa süre içinde siyasi harekette aktif olarak yer almaya başladı. En çok hayranlık beslediği kişilerden olan Raul Sendik, El Bebe liderliğinde yeniden inşa edilmekte olan Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin bir militan olarak yer aldı. Sendik, diğer pek çok hastalığa ilaveten Charcot'ta yakalandı. Kısa bir süre sonra Nisan 1989'da hayatını kaybetti. Bunun sonrasında Muhika daha ön planda bir rol almaya başladı. Muhika ismi harekete katılan gençler arasında her geçen gün daha fazla güçleniyor, Muhika'nın konuşmaları ve fikirleri herkesin ilgisini çekmeye başlıyordu. Özgürlüğe kavuştuğu ilk günden itibaren Muhika ileride kendisine başkanlık yolunu da açacak olan argümanlarını oluşturmakta ve paylaşmaktaydı. İlk önemli konuşmasını 1985 yılında Montevideo Platense Paten kulübüne ait sahada ateşli genç militanlar önünde yaptı. Onca senelik hapishane hayatı sonrasında tahmin edilebilecek olanın tersine ne intikamdan ne de iktidarı silah yoluyla ele geçirmekten bahsetti. Bağışlamanın ve geçmişi aşılabilmenin önemini, solun üstlenmesi gereken yeni rolleri ve farklı ideolojilere açık olma gerekliliklerini anlatmaya çalıştı. Daha sonra olabilecekler hakkında öngörülerini sundu. Yitirdiğimiz yoldaşlarımıza, yaşadığımız bunca acıyı ağlamak için gelmedik buraya. Şunu tereddüde yer vermeyecek şekilde netleştirmek gerek. Yoldaşlarımızın bize kazandırdıkları her zaman bizimle olmalıdır ve böyle de olacaktır. Bununla birlikte asıl olan bir kovan çubuğu değil, bu çubuğun çevresinde oluşup büyüyen ve tüm verimini bize sunan bir arı kovanı olabilmektir. O yıllarda zindanlarda bir kimsesiz, bir yetim gibi yaşarken ne kadar az şeyle mutlu olunabileceğini öğrendik. Eğer azla mutlu olmayı başaramazsanız, her şeye sahip olsanız da başaramazsınız. Bize o zulümleri yapanlara karşı dahi nefretle hareket etmiyorum. Nefret yıkıcıdır, kazandırmaz. Bu bir demagoji, birilerine hoş görünme yolu veya davadan dönme olarak yorumlanmamalıdır. Bu ilkesel bir meseledir. Sosyalizm çok farklı anlamlar büründüren ve karmaşıklaştırılan bir sözcük haline geldi. En yalın haline indirgemek gerekirse, insanların özgürlüğü ve eşit haklara sahip olması için mücadele ediyoruz. Siyasette çok ağırlığı olan bir konuymuş gibi göründüğü halde, yalın bir şekilde anlatılamayanlar aslında o kadar da önemli değildir. Şunu söylemekte yarar var ve söyledim diye de kimse kulağımı çekmeyecektir. Hangi şekilde olursa olsun, insan mahsulü bir adalete inanmıyorum. Benim ev yapımı felsefeme göre tüm adalet sağlama biçimleri intikam ihtiyacından doğan anlaşmalardan ibarettir. 1994 seçimlerinde milletvekili seçilerek meclise girmeyi başaran ilk Tupamaro oldu ve bir efsane doğdu. İlk başlarda tek tük, sonra gittikçe sıklaşan röportajlar yapılmaya başlandı. Kameralar, mikrofonlar, sürüdeki kara koyunu ve onun düşüncelerini öğrenmeye çalışıyordu. İnsanlar alışılageldiklerine aykırı çıkışlarına gülümsüyor, ona sempati duymaya başlıyor ve hakkında konuşuyorlardı. Bir kot pantolon ve kot mont giymiş halde, küçük Yamaha motosikletiyle geldiği parlamento binasında, diğer milletvekillerinin otomobillerinin arasına motorunu park ettiği sırada, bir güvenlik görevlisinin yanına gelerek, motoru ne kadar süreyle oraya park edeceğini sordu ve Muhika'nın da yanıtı olarak, eğer müsaade ederlerse bir 5 sene kadar dediği rivayet edilir. Aslında hiç gerçekleşmeyen bu diyalog, Montevideo caddelerinde kulaktan kulağa yayılıp sonunda bir şehir efsanesi haline geldi. İnsanlar farklı bir şeylerin özlemini duyuyordu. Muhika bu noktayı yakalamış ve talebin özünü anlamıştı. Bu farkındalıkla kendini her gün biraz daha çok görünür kılmaya başladı. Medyada kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağını bildiği için hep Muhika'nın peşindeydi. O da Montevideo sokaklarında yürüyüşe çıkıyor, sokak gösterilerine gidiyor ve halkın arasına karışıyordu. Bir yandan da Uruguay'ın iç bölgelerindeki kentleri ziyaret ediyor, insanlarla ayaküstü ve kısa bile olsa yüz yüze sohbetler gerçekleştiriyordu. Bu onun güçlü olan yönüydü. Otobüse binip her hafta farklı bir bölgeyi ziyaret ediyordu. Bir an bile ara vermeden 100 bin nüfusu geçen büyük kentlerden 300 kişinin bile yaşamadığı küçük köylere varıncaya kadar ülkenin dört bir köşesini gezdi ve gözlemledi. Hep bir sonrasını düşünerek hareket ettim. Parlamentoya girdiğimde en uzaktakine ulaşabilmeyi bir strateji olarak belirledim ve bunu hep sürdürdüm. Hem bu kadar hızlı hem de bu kadar olumlu sonuçlar alacağımı tahmin etmiyordum. Sebatla aynı yolda devam ettim. Başaramayacağımı düşündüler. Yine de ben orada, altlarda bir yerlerde, halkta bir farklılık gördüm. Bir şeyler yakalamıştım ve onu çözümlemeye çalıştım. Sol hareket, ülkenin iç kesimlerine ulaşabilmeyi bana borçlu. Daha önceleri iç, kırsal kesime önem vermiyorlar, oralara gitmeye çekiniyorlardı. Bense bir karınca tarzıyla çalıştım. 5 yıl boyunca Luis Alberto de Herrera örneğinde olduğu gibi her bölgeyi karış karış dolaştım. Herrera 30'lu yıllarda Ulusal Parti ile anlaşmazlığa düşmüştü. Daha sonra onunla bir anlaşmaya varmak için masaya oturmak istediklerinde o çoktan tüm ülkeyi baştan sona gezmiş ve destek toplamış durumdaydı. Onların kendi içinden bile destek alıyordu. Ben de aynı şeyi yaptım. 1999 seçimlerine geldiğimizde Muhika artık ülke çapında bir liderdi. Çalışkan karınca sırtında dünyaları taşıyabiliyordu. Temsil ettiği halk katılım hareketi, o sene seçimlerde en çok oyu alarak parlamentoya en fazla vekil sokmayı başaran parti olmuştu. Ama içinde yer aldığı geniş cephe, ikinci turda Jorge Battle liderliğindeki Partido Colorado'ya karşı seçimi kaybediyor ve hükümeti kuramıyordu. Muhika, senatör seçildikten sonra gündemdeki önemli konularda mutlaka fikir alınması gerekli görülen referans bir isim haline gelmişti. Senato'da yaptığı konuşmalar pür dikkat izleniyordu. Senato'da hemen yanındaki koltukta oturan yine eski bir Tupamaro ve tüm hayatı boyunca arkadaş olduğu Eleuterio Fernandez Huidobro ile birlikte en hararetli tartışmaların baş aktörleri olmaktan zevk alıyor, her seferinde de insanları şaşkınlık içinde bırakıyorlardı. Artık politik doğruculuk yapmamak neredeyse bir güncel akım haline gelmişti ve bununla birlikte oyları da artmaya devam ediyordu. Senato'da bunlar olurken Muhika, ülke içinde düzenli olarak yapmaya çalıştığı gezileri özlemekteydi. Seçimlerde geniş cephenin kazanacağına o kadar inanıyordu ki 2004 yılı başlarında görev süresinin dolmasına az bir zaman kala Vázquez'i başkanlığa getirecek olan meşakkatli bir seçim kampanyasının fitilini ateşledi. Tekrardan ülkenin dört bir yanını gezerek ulaşabildiği kadar çok kişiye uzlaşma, anlaşma zeminleri oluşturdu. "Gerektiğinde yılanla bile kucaklaşmalı," diyordu Mujica. Ve kazandılar. Partisi, hükümeti ve MPP, Halk Katılım Hareketi ise bir kez daha mecliste çoğunluğu almıştı. "Tabare'nin kazandığı o sene seçim kampanyası beni bitirdi. Adeta kendimi parçalarcasına çalıştım. Yorgunluktan vücut direncimin düşmesi sonucu hasta oldum. Sonunda bir gün gözlerimi hastanede açtığımı biliyorum. Kendi seçim kampanyamda bile bu kadar didinmedim. Bunları unutmamakla beraber alınan sonuç büyük bir neşe kaynağı olmuştu." İkinci ayrımın sonu, sayfa 36.